Şizofren, John Katzenbach, 43. ayrım. Vakit gece yarısını hayli geçmişti. Francis, Amherst yatakhanesinin sert nefes alma ve kesik kesik horlama sesleri arasında kendini yalnız hissediyordu. O sıkıntılı yarı uyku halinde uyanıklıkla rüyalar arasındaki yerde, dünya gerçekliğin palamarlarını çözmüş, gevşemiş de, göremediği akıntılar tarafından ileri geri atılıyormuş gibi bulanıyordu. Bay Kötü'nün emriyle yumuşak duvarda tecrit hücresine kilitlenmiş halde deli gömleğin içinde bir sürü korkuyla mücadele etmekte olan Peter'ı merak ediyordu. Tecritte kendi geçirdiği saatleri hatırlayınca ürperdi. Eli kolu bağlı bir başına geçirdiği bu saatler onu dehşetle doldurmuştu. Peter'ın da en az kendisi kadar zorlanacağını düşünüyordu. Üstelik onun ilaç almış olma avantajı bile yoktu. Nasıl bir avantajsa, Peter, Francis'e pek çok kez hapse girmekten korkmadığını söylemişti. Ama nedense Francis, hapishane dünyasının ne kadar acımasız olursa olsun, Western State'in tecrit hücreleriyle boy ölçüşebileceğini sanmıyordu. Tecrit hücrelerinde insan her anını, ağza alınmaz bir acının hayaletleriyle geçiriyordu. Kendi kendine, "Hepimiz deli olduğumuz için çok şanslıyız," diye düşündü. Yoksa burası bizi anında delirtirdi. Francis o anda Peter'ın gerçeklikle olan bağının bir ya da öteki şekilde ona hastaneden çıkış kapısını açacağını anlayarak çaresizlikten beyninden vurulmuşa döndü. Aynı zamanda hayal gücünün kaygan çakıllı yamaçlarında Gulp Tilili, Evans'ı ya da Western State'den herhangi birini onu salabileceklerine ikna edecek kadar uzun süre tutunmasının ne kadar zor olduğunun da farkındaydı. Hap yutturanın istediği gibi Lucy Jones'u ve araştırmanın ilerleyişini gammazlamaya başlasa bile, bu yaptığı karşılığında eline korkunç rüyaların pençesinde işkence çekerek inleyen adamları dinlediği gecelerden başka bir şeye geçeceğini sanmıyordu. Uykusunun peşine düşmüş şeylerin derdini çekerek, uyanıkken çevresini saran her şeyle mücadele ederek gözlerini kapadı ve çevresindeki sesleri duymamaya çalıştı. Sabah olmadan önce rüya görmeden birkaç saat uyuyabilmek için dua etti. Aniden sağında birkaç yatak uzakta kabus gördüğü için kıvranıp debelenen bir hastanın çıkardığı sesi duydu. Gözlerini diğer hastanın rüyasına giren azabı işitmesini engelleyebilecekmiş gibi kapadı. Biraz sonra gürültü azaldı. Francis kendi kendine ya da belki bir sesin sözünü dinleyerek "Uyu artık," diye düşündü. Ama bundan sonra duyduğu ses alışılmadık bir şeydi. Bir şey kazınıyordu. Ardından bir tıslama. Sonra bir insan sesi, hemen ardından da gözlerini kapatan bir elin hissi. "Gözlerini kapalı tut Francis. Dinle yeter. Ama gözlerini kapalı tut." Francis korkuyla nefes aldı. Aşırı sıcak havada çekilmiş hızlı bir nefes. İlk içgüdüsü çığlık atmak oldu ama kendini tuttu. Vücudu sarsıldı. Doğrulmaya çalıştı ama hatırı sayılı bir kuvvetle yastığına geri itildiğini hissetti. Meleğin bileğini kavramak için elini kaldırdı ama adamın sesi durdurdu onu. "Kımıldama Francis. Ben sana söyleyene kadar gözlerini açma. Uyanık olduğunu biliyorum. Söylediğim her sözü duyabildiğini biliyorum ama emrimi bekle." Francis yatağın üstünde kaskatı kesildi. Gözlerinin ardındaki karanlığın gerisinde birinin başında dikilmekte olduğunu hissedebiliyordu. Korku ve karanlık yaklaşıyordu. "Benim kim olduğumu biliyorsun değil mi Francis?" Francis başını yavaşça yukarı aşağı salladı. "Francis, hareket edersen öleceksin. Gözlerini açarsan öleceksin. Bağırmaya çalışırsan öleceksin. Bu geceki sohbetimizin ana hatlarını anlıyor musun?" Meleğin sesi alçaktı, neredeyse fısıldıyordu. Ama Francis'e yumruk gibi çarpıyordu sözleri. Kendi sesleri ona koşarak kaçmasını bağırırken bile hareket etmeye cesaret edemiyordu. Hareketsiz, içsel karışıklık ve şüphe kargaşası içinde yatarken gözlerine kapanmış el aniden yok oldu. Yerine çok daha kötü bir şey geldi. "Bunu hissedebiliyor musun Francis?" diye sordu melek. Yanağında hissettiği şey soğuktu, yassı, buz gibi bir baskı. Francis kımıldamadı. "Bunun ne olduğunu biliyor musun Francis? Francis bıçak diye fısıldadı. Anlık bir duraklama oldu, sonra o alçak, feci ses, bıçağın ne ifade ettiğini biliyor musun Francis diye sordu. Francis yine başını salladı ama soruyu tam anlayamamıştı. Neler biliyorsun Francis? Francis zorlukla yutkundu, boğazı kupkuruydu. Bıçağın yüzüne bastırmaya devam ettiğini hissedebiliyordu. Yatışını değiştirmeye cesaret edemiyordu. Çünkü bıçağın derisini yaracağını sanıyordu. Gözlerini kapalı tutuyor ama yanındaki şahsın boyu posunu hissetmeye çalışıyordu. Zayıf bir sesle keskin olduğunu biliyorum dedi. Ama ne kadar keskin? Francis aniden susuzluktan çatlamış olan boğazından zorla da olsa cevap çıkaramadı. Bunun yerine hafifçe inledi. Melek hala fısıltıdan yüksek olmayan ama Francis'in içinde çığlıktan daha yüksek seslerle yankılanan bir sesle konuşmaya devam ederek ''Bu sorumu kendim yanıtlayayım.'' dedi. ''Çok keskin, ustura gibi keskin. Yani azıcık bile hareket edersen etini ikiye ayırıverir. Ayrıca çok da sağlam Francis. Deriyi, kasları hatta kemiği kolayca kesecek kadar sağlam. Ama bunları sen de biliyorsun zaten. Çünkü bu bıçağın uğradığı bazı yerleri sen de gördün, değil mi Francis?'' ''Evet.'' diye bırakladı Francis. ''Sence kısa sarı bu bıçak gırtlağına dayandığında anlamını gerçekten anlamış mıydı?'' Francis adamın ne demeye çalıştığını bilmiyordu, sessiz kaldı. Kısa, hışırtılı bir gülüşme duydu. ''Sorumu düşün Francis, cevap isterim.'' Francis gözlerini sımsıkı kapadı, bir an sesin aslında kabus olduğunu, bunların gerçekten başına gelmediğini umdu. Ama bunu dilerken bile yanağına dayalı bıçağın baskısı artıyordu sanki. Halüsinasyonlarla dolu bir dünyada gerçek ve keskindi. ''Bilmiyorum'' dedi Francis boğulur gibi bir ses çıkararak. ''Hayal gücünü yeterince kullanmıyorsun Francis. Burada elimizde sadece hayal gücümüz yok mu zaten? Hayal gücü. Bizi eşsiz, berbat yollara sokar, iğrenç ve canice yönlere sürükler ama elimizde tek şey o değil midir?'' Francis bunun doğru olduğunu düşündü. Başını sallayacaktı ama herhangi bir hareketin kendi yüzünde de Lucy'nin yüzündeki gibi bir yara izi açacağına korkuyordu. Böylece belli belirsiz nefes alarak, korkuyla seyirmek isteyen kaslarına karşı koyarak, kalabildiği kadar katı ve hareketsiz kalarak yattı. Dudaklarını azıcık hareket ettirerek ''Evet'' diye fısıldadı. ''Benim hayal gücümün ne kadar geniş olduğunu anlayabiliyor musun peki?'' Francis'in vermeye çalışabileceği cevaplar yine kurbağa sesine benzer kopuk seslere dönüştü. O zaman kısa sarı neyi anlamıştı Francis? Sadece acıyı mı? Yoksa daha derin, çok daha korkutucu bir şey mi anlamıştı? Etini kesen bıçağın hissini akan kanla birleştirip olayı değerlendirebilmiş miydi? Akıp gidenin kendi canı olduğunu, olayı böylesine acınası hale getirenin kendi güçsüzlüğü olduğunu anlayabilmiş miydi? ''Bilmiyorum'' dedi Francis. ''Peki ya sen Francis, ölüme ne kadar yakın olduğunu hissedebiliyor musun?'' Francis yanıtlayamadı. Kapalı gözlerinin arkasında sadece kırmızı bir dehşet tabakası görebiliyordu. ''Kendi hayatının da pamuk ipliğine bağlı durduğunu hissedebiliyor musun Francis?'' Bu soruya cevap vermesine gerek olmadığını biliyordu. ''Canını şu an alabileceğimi anlıyor musun Francis?'' Francis evet dedi. Ama o kelimeyi söyleyecek gücü bile nereden bulduğunun ayırdığında değildi. Canını 10 saniyede ya da 30 saniyede alabileceğimin farkında mısın? Belki de bir dakika beklerim. Anın tadını ne kadar çıkarmak istediğime bağlı. Veya belki bu gece o gece değildir. Belki yarın planlarıma daha uygundur. Ya da önümüzdeki hafta ya da gelecek yıl. Canım ne zaman isterse Francis. Her gece burada, bu yatakta, bu hastanede olacaksın. Ne zaman yine geleceğimi asla tahmin edemezsin. Ama belki de işimi şimdi halledip bu ufacık dertten kurtulmalıyım. Bıçağın yassı kısmı döndü, bir an derisine keskin kısmı dokundu, sonra yine yassı kısım yaslandı. Melek, hayatım benim elimde diye devam etti. Canım ne zaman isterse bitiririm. Francis ne istiyorsun diye sordu. Sımsıkı kapadığı göz kapaklarının ardında yaşların biriktiğini hissedebiliyordu. Korku sonunda zincirlerini kırmıştı. İki yanında duran elleri ve bacakları korku kasılmalarıyla sarsılıyordu. Adam güldü. "Ne mi istiyorum?" diye tısladı. Sesi hala fısıltı kadardı. "Bu gece istediğimi aldım. İstediğim her şeyi elde etmeye de yaklaştım. Çok yaklaştım." Francis meleğin yüzünü kendisininkine yaklaştırdığını hissetti. İki adamın dudaklarının arasında sevgililer gibi sadece birkaç santim kalmıştı. "Önem verdiğim her şeye çok yakınım Francis. O kadar yaklaştım ki gölge gibi peşindeyim. Üstüne sinmiş, sadece köpeklerin alabileceği bir koku gibiyim. Senin gibilerin çözemeyeceği kadar karmaşık bir bilmecenin cevabıyım." "Prenses, ne yapmamı istiyorsun?" diye sordu. Neredeyse yalvaracaktı. Sanki meleğin kendisini varlığından kurtaracak bir ödev ya da görev vermesini bekliyordu. "Günlük işlerine bakarken bu küçük sohbetimizi unutmaman dışında hiçbir şey istemiyorum, Prensesciğim," diye yanıtladı melek. Anlık bir sessizlik oldu. Melek, "Ona kadar sayıp gözlerini açabilirsin Francis," diye devam etti. "Sana söylediklerimi unutma." "Ha, aklıma gelmişken," melek aynı anda hem şen hem de dehşet verici görünüyordu. "Arkadaşın itfaiyeci ile savcı kaltağına da ufak bir hediye bıraktım." "Ne?" Melek yüzünü Francis'inkine daha da yaklaştırdı. Francis adamın nefesini teninde hissedebiliyordu. "Mesaj yollamayı severim. Bazen aldıklarımla yollarım. Bu sefer bıraktığımla yolladım." Bu sözle beraber Francis'in yanağındaki basınç aniden yok oldu. Adamı yatağının başından doğrulduğunu hissedebiliyordu. Nefesini tutmaya devam etti, sonra saymaya başladı. Gözlerini açmadan önce birden ona kadar yavaş yavaş saydı. Gözlerinin karanlığa alışmasını birkaç saniye aldı. Ama gözleri alışınca başını kaldırıp yatakhane kapısına baktı. Bir an meleğin silüetini gördü. Parlıyor, hatta neredeyse ışık saçıyordu. Dönmüş Francis'e bakıyordu. Ama Francis onun yüz hatlarını çıkaramadı. Sadece bakışlarıyla kendisini delip geçen bir çift göz ve dünya dışı bir ışık gibi adamı saran parlak beyaz bir aura seçebildi. Sonra görü kayboldu. Kapı boğuk bir çarpma sesiyle kapandı. Ardından kilidin dönme sesi geldi. Kapı tüm umudun ve ihtimallerin üstüne kapatılıp kilitlenmiş gibi hissetti Francis. Ürperdi. Tüm vücudu sanki buzlu suya dalıp üşümüş ve aşırı ısı kaybından ölmek üzereymiş gibi kontrolsüzce titriyordu. Yatağında kaldı. İçinde kök salmış, kontrol altına alınamayan enfeksiyon gibi vücuduna yayılmaya başlamış dehşet ve endişe karanlığına düşerek sabah ışığı odayı doldurduğunda cesaret edip edemeyeceğini merak etti. Sesleri susuyordu. Sanki onlar da Francis'in birden derin bir korku uçurumunun kenarında sendelemeye başladığından, aniden kayıp düşerse bir daha asla geri çıkamayacağından endişe ediyorlardı. Francis bütün gece uyumadan, hareket etmeden yattı. Kısa, kesik spazmlar halinde nefes alıyordu. Parmaklarının seyirdiğini hissedebiliyordu. Çevresindeki sesleri ve göğüs kafesindeki gümleymeyi dinlemekten başka bir şey yapamıyordu. Sabah olduğunda kollarıyla bacaklarını hareket etmeye zorlayabileceğinden, hatta gözlerini kilitlendikleri yerden ayırabileceğinden emin değildi. Bakışları yatakhanenin tavanına dikilmişti ama sadece yatağın başına kadar gelmiş korkuyu görüyordu. Duyguların beyninde kontrolsüzce düşüp kalktığını, yan duvarlara gelişi güzel çarptığını, kaydığını, koşturduğunu, kaçıştığını hissedebiliyordu. Artık üstlerinde herhangi bir egemenlik kurup onları dizginleme yetisine sahip olduğundan emin değildi. Hatta bir an, meleğin aslında kısa sarıya yapmış olduğu gibi kendi boğazında kestiğini, artık duyduğu ve düşündüğü ve gördüğü her şeyin rüya olduğunu, hayatının son anlarına işlemiş bir hayal olduğunu, aslında çevresindeki dünyanın kapkaranlık olduğunu, hala üstüne gecenin örtüldüğünü, kanının her kalp atışıyla düzenli olarak akıp gittiğini düşündü. Kapıdan "Haydi millet!" diye bir ses duyuldu. "Kalkın, uyanın bakalım, kahvaltı hazır." Koca Kara gelmiş, yatakhane sakinlerini her zamanki üslubuyla selamlıyordu. Prensin çevresinde insanlar inleyerek uyanmaya başladı. Veba gibi peşlerini bırakmayan kabus yarılarını, ve üzücü rüyaları geride bırakıyorlardı. Burunlarının dibinde gerçek, canlı bir kabusun gezdiğinin farkında değillerdi. Prenses yatağına yapıştırılmışçasına kas katı kaldı. Kol ve bacakları emirlere uymayı reddediyordu. Yanından sendeleyerek geçen birkaç kişi ona baktı. Napolyon'un "Haydi Prenses, kahvaltıya gidelim" dediğini duydu. Ama tombalak adam Prens'in yüzündeki ifadeyi görmüş olmalı ki sesi hafifleyerek kesildi. "Prenses" dediğini duydu bu sefer ama yanıt vermedi. "Sibert, iyi misin?" Prenses yine kendi içinde savaş veriyordu. Sesleri yükselmeye başlamıştı yine. Yalvararak, akıl çelmeye çalışarak ısrarla "Kalk Prenses, haydi Prenses, kalk. Ayaklarını yere bas, uyan, lütfen kalk Prenses, lütfen" deyip duruyorlardı. Prenses öyle bir gücü olup olmadığını bilmiyordu. Bir daha gücünü toplayıp toplamayacağını da bilemiyordu. Seabird ne oldu? Napolyon'un sesinin endişe dolduğunu, neredeyse yalvarır hale geldiğini duydu. Yanıt vermeden tavana bakmaya devam etti. Zaman geçtikçe ölmekte olduğuna gitgide daha şevkle inanıyordu. Belki zaten ölmüştü de duyduğu sesler hayatının, kalbinin son atışlarını eşlik eden son yankılardı. "Bay Moses, buraya gelin, yardım edin." Napolyon'un gözlerinde yaşlar belirmişti birden. Prenses iki karşıt yöne çekilmekte olduğunu hissedebiliyordu. Biri onu aşağı itiyor, diğeri ısrarla yükselmesini istiyordu. İçinde bir güçler savaşı vardı. Koca kara Prenses'in yanına geldi. Prenses onun Amherst yatakhanesinin kalan sakinlerini koridora yolladığını duydu. Prenses'in vücudu üstüne eğildi. Genç adamın gözlerine bakarken makineli tüfek gibi küfürler sırılıyordu. "Kalk be Prenses, lanet olsun böyle işe, kalksana, ne oldu?" "Napolyon, yardım et ona" diye yalvardı. "Uğraşıyorum işte" diye yanıtladı koca kara. "Prenses, söyle ne oldu?" Tepki almak için ellerini Prenses'in yüzünün önünde sertçe çarptı, omuzlarını tutup şiddetle salladı ama Prenses yatakta kas katı yatmaya devam etti. Prenses bildiği tüm kelimeleri unuttuğunu düşünüyordu artık. Konuşma yetisinden şüphe ediyordu. İçinde bir şeylerin üstü, gölün üstünün buz tutması gibi sert bir tabakayla kaplanıyordu. Birbirine karışan sesler komutları yineliyor, yalvarıyor, ısrarla cevap vermesini istiyorlardı. Prenses'in korkusunu delip geçebilen tek fikir, eğer hareket etmezse kesin ölü olacağı korkusuydu. Kabusu gerçekleşecekti. Sanki ikisi birbirine karışmıştı. Artık gece ile gündüzün nasıl farkı yoksa rüya ile uyanıklık da birbirinden farksızdı. Yine de bilinçsizliğin kenarında sendeledi. İçinin bir yeri her şeyi dışarıda bırakmasını, geri çekilmesini, yaşamayı reddederek kendini güvene almasını söylüyordu. Başka bir yeri ise aniden kendisini çağırmaya başlayan, boş, ölü dünyanın ayartıcı çağrısına kendisini kaptırmaması için yalvarıyordu. "Ölme Prenses." Önce konuşanın tanıdık seslerinden biri olduğunu düşündü, sonra o tehlikeli anda kendi sesini duyduğunu fark etti. Böylece kalan gücünün her gramını saniye saniye toplayarak, bir saniye önce sonsuza kadar kaybettiğini düşündüğü sözcükleri boğazından sökmeyi başardı. "Ölen birinin son nefesini vermesi gibiydi, buradaydı," dedi. Kendi sesini duymak bile ona güç vermişti. "Kim?" diye sordu koca kara. "Melek, benimle konuştu." Hademe ileri geri sallandı. "Seni yaraladı mı?" "Hayır." "Evet, emin değilim," dedi Prenses. Her kelime güç veriyordu sanki ona. Ateşi aniden düşmeye başlamış bir hasta gibi hissediyordu kendini. Koca kara, "Ayakta durabilecek misin?" diye sordu. "Denerim," diye yanıtladı Prenses. Napolyon düşerse tutmak için ellerini öne uzatmışken, koca karının desteğiyle kendini doğrulttu. Ayaklarını döndürüp yataktan çıkardı. Başına toplanan kan çekilince bir an başı döndü, sonra ayağa kalktı. "Çok iyi," diye fısıldadı küçük kara. "Nasıl korkmuşsundur kim bilir." 43. ayrımın sonu, sayfa 362, devamı 44. ayrımda.